Ayrım 8.
Dipnot. Lynch olayı İngiliz Dışişleri Bakanlığı kayıt No. 371-759'da belgelerle ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Cemiyet yanlısı basın bu birleşme tasarısına karşı girişilen muhalefet kampanyasının bir Alman kışkırtması olduğunu ileri sürüyordu. Mahmut Şevket Paşa ile von der Goltz, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni yıkıp Alman çıkarlarına hizmet edecek bir askeri rejim kurmayı tasarlamakla suçlanmaktaydılar. Dipnot. Marling'den Gray'e İstanbul 14 Aralık 1909 tarih ve çok gizli 967 sayılı yazıya ilişik olan 12 Aralık 1909 tarihli Le Jeune Türk. Bu birleşme tasarısının önde gelen muhalifi Bağdat mebusu Babanzade İsmail Hakkı'ydı. İleri gelen iddiatçılardan olan Babanzade, İngiltere'nin Irak'ta yeterince güçlü olduğu, nehirler üzerinde kendisine hak tanımasıyla daha da güçleneceği gerekçesiyle bu birleşmeye karşıydı. Gerçek bir iddiatçı olarak Babali'nin Irak üzerine daha az değil daha fazla söz sahibi olmasını istiyordu. Aslında sorun Bağdat Demiryolu ve bununla ilgili Alman çıkarlarına bağlıydı. Tanin gazetesinin özellikle 17 Aralık tarihli sayısında Almanya'ya saldırılmaktaydı. Dipnot. Hüseyin Cahit, Almanlar ve Osmanlılar, Tanin, 17 Aralık 1909. Ayrıca bakınız, Mr. Darling'den Gray'e, İstanbul 26 Aralık 1909 tarih ve gizli 994 sayılı yazı. Bu saldırılar ordunun öylesine aleyhindeydi ki Cahit Bey'in harp divanına verilmesi bile bekleniyordu. Bu gerçekleşmediyse de harp divanı 22 Aralık'ta Tanin'i kapattı. Ordu kimin güçlü olduğunu bir kez daha açıkça belirtiyordu. Mecliste linç olayı oldukça ateşli tartışmalara yol açtı. Dipnot. Kronik Parlamenter, İstanbul 30 Kasım 1909 sayfa 2. Hüseyin Hilmi Paşa hakkında bu konuda gen soru açılması teklifini Mezopotamya'dan 3 bin mebus getirmişti. Ayrıca bakınız Kronik Parlamenter, İstanbul 13 Aralık 1909, L'Affaire Lynch à la Chambre, Levant Herald, 30 Aralık 1909. Sonunda birleşme tasarısından yana olan Hüseyin Hilmi Paşa güven oyuna gidilmesini istedi. Oylama ezici bir çoğunlukla Hüseyin Hilmi Paşa'nın lehine sonuçlandı. Gene de Hüseyin Hilmi Paşa 28 Aralık'ta görevinden istifa etti. İstifası kabul edildi ve Roma Büyükelçisi Hakkı Paşa'ya sadrazamlık teklif edildi. Kısa bir kararsızlık ve pazarlıktan sonra Hakkı Paşa bu görevi kabul etti ve 12 Ocak 1909 tarihli Hattı Hümayun'la sadrazam oldu. 2. Meşruti İslahat Dönemi. Osmanlı Meclisi'nin birinci dönemi 27 Ağustos 1909'da sona erdi. Bu uzun ve olaylı dönemi daha kolay incelemek için üçe ayırmak doğru olur kanısındayız. Bunlardan birincisi 17 Aralık 1908'de meclisin açılışından 13 Şubat 1909'da Kamil Paşa'nın düşüşüne kadar geçen 2 aylık süredir. Bu süre boyunca meclis yasa yapmaktan çok Avusturya Macaristan'ın Bosna Hersek'i almasının ve Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesini yarattığı buhranla uğraştı. Kaldı ki Mebusan Meclisi bir yasama organı için gerekli olan birlik ve deneyimden yoksundu. İkinci dönem Kamil Paşa'nın görevinden alınmasından Abdülhamit'in yerine 5. Mehmet'in tahta geçirilmesine Mayıs 1909 kadardır. 31 Mart isyanının başarısızlığa uğraması bir süre içinde olsa imparatorluk içindeki tutucu ve islahat karşıtı unsurların sindirilmesine ve Mebusan Meclisi'ndeki köktenci islahat yanlılarının yeniden canlanmalarına yol açmıştı. Bu yüzden meclisin yasama görevini yapabildiği dönem 3. yani Mayıs başı ile 27 Ağustos arasındaki dönemdir. Meclisin kapanış konuşmasını yapan Başkan Ahmet Rıza Bey 1. dönemde yapılanları özetlemişti. Hükümet Mebusan Meclisi'ne 73 yasa tasarısı getirmiş, tartışmalardan sonra bunların 53'ü kabul edilmiş, geri kalan ise çeşitli komisyonlara gönderilmişti. Mebusların getirdikleri 668 önergeden 158'i kabul edilip ilgili nezaretlerdeki özel komisyonlara devredilmişti. Ahmet Rıza en önemlisinden en önemsizine kadar hemen her çeşit sorunun meclise getirildiğini söylüyordu. Meclisten 1909 Geçici Bütçe Kanunu'ndan meşrubatta şarap ve alkolün kullanılmasını yasaklayan kanuna kadar çeşitli kanunlar geçmişti. Bu dönemdeki yasamanın amacını temel olarak üçe ayırmak mümkündür. Birincisi 1908 Temmuz'undan beri meydana gelen siyasal değişiklikleri anayasaya geçirmek, ikincisi Osmanlı İmparatorluğu ve idari mekanizmayı çağdaş bir devlet haline getirmek, imparatorluk içinde bir birlik sağlamak, üçüncüsü de ikinci amacın gerçekleşmesiyle gereksiz hale gelecek olan kapitülasyonların kaldırılmasını sağlamaktı. İmparatorluk içinde en yüksek merciğin kim olacağı sorusu Mebusan Meclisi olarak yanıtlanmıştı. Yapılan yasa değişiklikleri bu oldu bittiyle yasal bir hava vermeye yetti. 1876 Anayasası'nın 119 maddesinden 21'i değiştirilmiş, biri kaldırılmış ve 3 yeni madde eklenmişti. Yapılan yasa değişikliklerinin hepsi iktidar yapısında değişiklik yaratmıyor, bazıları örneğin 28. madde yalnızca başka bir biçimde dile getiriliyordu. Dipnot, 1876 Anayasası'nda 1909'da yapılan değişiklikler 4 Eylül 1909 tarihli takvimi ve kayda yayımlanmıştır. Bu değişikliklerin yeni Türkçe metinleri Gözü Büyük ve Kiri Türk Anayasa Metinleri adlı eserin 70-73 sayfalarında, 1876 Anayasası'nın tam metni ise 25-30. Sayfalarda verilmektedir. Kolaylık için bundan sonra anayasa konusunda Gözü Büyük ve Kiri'nin eseriyle Aristarki'nin Legislasyon Otoman adlı eserine atıf yapılacaktır. Öte yandan 3, 7, 27, 77 ve 113. maddelerde yapılan değişiklikler padişahın gücünün ve ona tanınan yetkilerin kesin olarak sona erdiğini göstermektedir. 29, 30, 35, 38, 44, 53 ve 54. maddelerin değiştirilmiş biçimi ise Babali'nin meclisin yanında nasıl gölgede kaldığını ortaya koymaktadır. Osmanlı Hanedanı'na kayıtsız şartsız egemenlik tanıyan 1876 Anayasası'nın 3. maddesi yeniden ele alınmıştı. Padişah ancak meclis önünde şeriatı ve anayasayı tanıdığı, ülkeye ve milletine sadık kalacağı konusunda yemin etmesi koşuluyla egemenlik tanınmaktaydı. 7. maddedeki nazırlar için aday göstermek ve işten el çektirmek konusunda padişaha tanınan yetki kaldırılmıştı. Yüksek makamlara aday gösterme yetkisi devam etmekle birlikte bunları ancak özel yasalar çerçevesinde yapabilecekti. Bunun dışında padişaha tanınan yetkilere dokunulmamış, ancak eskiden bütünüyle padişaha ait olan devlet adına anlaşma yapma hakkı meclisin onayını almak koşuluna bağlanmıştı. Nazırların atanması işi padişahın yetkisi dışına çıkarılmıştı ama sadrazam ve Şeyhülislam'ı seçme yetkisine dokunulmamıştı. Ancak nazırları seçme görevi sadrazama verilmiş, yalnızca bu atamaların padişah tarafından onaylanması şart koşulmuştu. Aynı biçimde Mebusan Meclisi'nin başkan ve iki başkan vekilinin seçimi de artık padişah tarafından yapılmayacaktı. Son olarak 113. madde padişaha devletin güvenliği için tehlikeli gördüğü kimseleri sürgüne yollama yetkisi veren ve 1876 Anayasası'nın yapıcısı Mithat Paşa'nın sürülmesinde kullanılan o ünlü madde öylesine değiştirilmişti ki içinde padişah sözcüğü geçmiyordu bile. Anayasanın bu 5 maddesine yapılan değişiklikler sonunda padişah hükümdardı ama artık hükmetmiyordu. Osmanlı İmparatorluğu Devleti'ndeki görevi kabine ya da meclis tarafından alınmış kararları onaylamaktı. İttihatçılar Babıali'nin elindeki gücü de en az sarayınki kadar kısıtlamaya niyetliydiler. 1909'da Kamil Paşa'ya düşmesine yol açacak kadar karşı koymalarının nedeni de buydu. Anayasanın bazı maddelerinde yapılan değişiklikler Babıali'nin gücünün iyice azaldığının bir göstergesiydi. 29. maddede yapılan değişiklikle sadrazama tanınan karar verme yetkisi kısıtlanmaktaydı. Nazırlar Mebusan Meclisi'ne karşı hükümetin politikasından kabine olarak kendi nezaretlerinden ise tek başlarına sorumlu tutulacaklardı. Kabine ile meclisin anlaşmazlığında kabine ya meclisin çoğunluğunun kararını kabul edecek ya da istifa edecekti. Kabine istifa eder ve kurulan yeni kabine bir öncekinin tavrını benimser, meclis bu kabineye güven oyu vermezse, padişah meclisi dağıtıp anayasaya uygun olarak yeniden seçimlere gidilmesini emredecekti. Yeni kurulan meclis kendisinden önceki meclisin aldığı kararda ısrar ederse, kabinenin çoğunluğun kararına uyması gerekecekti. Kısacası son sözü söyleyen meclis olacaktı. Böylece kabinenin dizginleri meclisin eline geçiyordu. Meclis çoğunluğun oyunu topladığı sürece istediği an istediği nazır hakkında herhangi bir konuda gen soru açabilir, gen soru sonucu meclisten güven oyu alamazsa nazır düşebilirdi. Hakkında gen soru açılan ve güven oyu alamayan sadrazam ise onunla birlikte kabinesi de düşecekti. Eskiden yeni yasa önergelerinin hepsi kabineden geçerdi çünkü tasarıları kabine hazırlardı. 53. maddede yapılan değişiklikle bu da değişiyordu. Yasa teklifleri dolaysız olarak her iki meclisten de gelebilecek ve yasama işlemi kabinenin müdahalesi gerekmeden tamamlanabilecekti. Ancak önergenin yasalaşması için padişah tarafından onaylanması gerekliydi. 54. madde ise meclisin yasama işlemi üzerindeki yetkisini daha da sağlama bağlıyordu. Anayasada yapılan değişikliklerin amaçlarından biri de devletin yürütme organını zayıflatıp yasama organını daha güçlendirmekse bu amaç beklenilenin ötesinde bir başarı sağlamıştı. İttihatçılar 1908 Temmuz'undan beri giriştikleri islahat hareketinin başarıya ulaşması için saray ve bağbaalideki tutucu güçleri dengeleyebilecek kuvvetli meclisin şart olduğunu düşünmekteydiler. Cemiyetin meclisi nedenli güçlendirdiği 1912'de kendisinin yarattığı bu meclise sahip çıkmayınca anlaşıldı. Ama sonucu ne olursa olsun daha 1909'da kesin olan bir şey varsa ağırlık merkezinin yasama organına doğru kaydığıydı. Meclisten geçen yasalardan anayasa değişiklikleriyle ilgili olanların dışındakilerin ortak amacı 1908 devrimiyle tanınan özgürlüğü kısmen olsun kısıtlayıcı ve daha yeni bastırılan karşı devrim hareketinin yinelenmesini önleyici olmalarıydı. Bu yasalar ayrıca ittihatçıların hükümete daha merkeziyetçi bir nitelik kazandırma ve imparatorluğun çeşitli unsurlarını Osmanlılaştırarak ülkeye bir birlik ve bütünlük getirme çabalarında yansıtmaktadır. Böylelikle birkaç ay gibi kısa bir sürede serseriler ve zanlı kişilerle ilgili kanun, kamu toplantıları kanunu, basın ve yayın kuruluşları kanunları, grevler kanunu, Müslüman olmayan vatandaşların askere alınmalarıyla ilgili kanun, cemiyetler kanunu ve eşkıyalık ve fesatçılığın önlenmesiyle ilgili kanun meclisten geçiyordu. Bu yasaların amacı hükümete onun siyasetinden hoşnut olmayanların başlatacağı herhangi bir hareketi bastırabilecek gücü vermekti. Serseriler ve zanlı kişilerle ilgili kanun kişisel eylemleri kısıtlarken, kamu toplantıları kanunu kamu protesto gösterilerini olanaksız hale getiriyordu. Bir toplantı yapılmadan önce toplantıyı düzenleyenin ismini, mesleğini ve toplantının yerini, tarihini, saatini yazılı olarak bildirmesi gerekiyordu. Basın ve yayın kuruluşlarıyla ilgili kanunlar gazetelere tam anlamıyla bir sansür koymamakla birlikte basın özgürlüğünü hayli kısıtlamaktaydı. Grevleri önleyici kanun ise gittikçe gelişmekte olan işçi hareketinin hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesini engellemek için hazırlanmıştı. Cemiyetler kanununu eşkıyalık ve fesatçılığın önlenmesiyle ilgili kanun ve Müslüman olmayan vatandaşların askere alınmalarıyla ilgili kanun, imparatorluğu meydana getiren çeşitli ırksal gruplar arasındaki farklılıkları sona erdirmek için alınmakta oldukça geç kalınmış önlemlerdi. Bunlardan birincisiyle ırksal bir temele dayanan ya da bir millet ismi taşıyan politik dernek ve birliklerin kurulması yasaklanmaktaydı. İkinci yasa Rumeli'deki Bulgar ve Yunan çeteleriyle Doğu Anadolu'daki Ermeni çetelerinin silahsızlandırılması ve bastırılması için özel askeri birliklerin kurulmasını öngörüyordu. Merkeziyetçiliği amaç edilen yasaların çoğu bir yere kadar da olsa başarı kazandı. Ancak imparatorluğa bağlı halkların arasında milliyetçilik düşüncesi öylesine yayılmıştı ki artık çeşitli ulus ve mezheplerden kurulu bir imparatorluğun hükümdarına ortak bir bağlılık besleyen, özgür, eşit ve barış içinde birleşmiş halkların meydana getirdiği o Osmanlı rüyasının gerçekleştirilmesi için vakit çok geçti. Cemiyetler Kanunu mecliste görüşülürken Bulgar mebusu Dalçev Efendi, çeşitli unsurların birleştirilmesinin yasalarla değil, bu unsurların ortak çıkarların olmasıyla sağlanabileceğini söylemişti. Dipnot: Osmanlı Meclisi'nin 1909 Haziran ve Temmuz tutanakları üzerine rapor sayfa 6, Loftur'dan Grey, Tarabya 29 Eylül 1909 tarihli ve gizli 799 sayılı yazıya ek olarak. Osmanlı İmparatorluğu'nun eksik yönü de buydu zaten. İttihatçılar bir sorunla daha ilgiliydiler: çağdaş bir devlet yaratmak. Bunun için de her şeyden önce uzun süredir imparatorluğu küçük düşürücü ve bağımlılığın simgesi olarak görülen, dolayısıyla hazmedilemeyen kapitülasyonların kaldırılması zorunluydu. Doğal ki kapitülasyonlar çağdaş bir devletin egemenlik kavramıyla bağdaşamazdı. yabancılara tanınan kapitülasyonları tek yanlı olarak iptal edecek kadar güçlü olmadıklarını bilen İttihatçılar, bu zayıflıklarını yeni yasalarla kapatma yoluna gittiler. Sağlam bir yasal temel üzerine oturtulduğunda, imparatorluğun idari mekanizması o denli iyi çalışacaktı ki, yabancılara tanınan özel imtiyazlara gerek kalmayacaktı. Aynı zamanda bu yeni yasalarla kapitülasyonlar öylesine incelikle çiğnenilecekti ki, büyük Avrupa devletleri ya bu bozgunculuğu görmezden gelmek ya da istedikleri gibi müdahale edememek arasında bir seçim yapmaya zorlanacaktı. Kısacası, umulan kapitülasyonların kendiliğinden çürüyüp gitmeleri ya da büyük devletlerin kendi istekleriyle onları kaldırmalarıydı. Dipnot: 19. yüzyılda bile yapılan bu değişikliklerin başlıca amaçlarından biri, Osmanlı adalet müessesesinin yabancılar tarafından eleştirilmesini önlemek ve dolayısıyla kapitülasyonlarla yabancılara tanınan adli imtiyazları kaldırmak ya da kısıtlamaktı. Bernard Lewis, aynı eser, sayfa 179. Bu dönemde kapitülasyonların kaldırılacağı umuluyordu. Bu nedenle Talat Bey mecliste çeşitli unsurlara eğitim alanında tanınan imtiyazlardan söz ederken, kapitülasyonlar kaldırılmak üzereyken okullara tanınan imtiyazlara nasıl dokunulmadığını anlayamadığını söylüyordu. Tartışma 8 Haziran 1909, Türk Meclisi'nin 1909 Haziran tutanakları üzerine rapor. Loftur den Grey'e, Tarabya 4 Ağustos 1909 tarih ve gizli 624 sayılı yazı. Ancak yabancı düşmanı olmaktan çok uzak olan İttihatçılar, imparatorluğun idari mekanizmasını iyileştirip çağdaşlaştırmak için yabancılardan yardım istemekteydiler. Devrimden yalnızca birkaç ay sonra Baba Ali Crawford adlı bir İngiliz gümrük görevlisini Osmanlı gümrüklerini yeniden düzenlemesi için çalıştırmaya başlamıştı. Hatta Crawford'dan o kadar memnun kalmışlardı ki çalışma süresinin 2 yıl daha uzatılması istenmişti. Baba Ali posta ve telgraf servislerini de yabancı postanelere gerek kalmayacak ölçüde çağdaşlaştırmaya niyetliydi. Posta ve Telgraf Nezareti 23 Temmuz 1909'da kurulduğunda Nail Bey bir konuşma yaparak yabancı postanelerin Türk egemenliğini çiğneyici kuruluşlar olduğunu belirtmiş, bunlara gerek duyulmaması için posta servisinin çok iyi ve verimli çalışması gerektiğini söylemişti. Birkaç hafta sonra Stirpin bu yeni kurulan nezarete genel müdür olarak getirilmiş ve anayasaya eklenen yeni bir maddeyle Osmanlı postanelerindeki postanın dokunulmazlığı güvence altına alınmıştı. Ağustos'ta ise Kont Ostorok adli danışman olarak atanıyordu. Başlıca görevleri meclise getirilecek yasa tasarılarını hazırlamak ve Osmanlı yasalarını Avrupa yasalarıyla aynı çizgiye getirmekti. Baba Ali'nin kapitülasyonları kaldırma girişimi büyük devletlerin gözünden kaçmamıştı. İngiliz Büyükelçisi hükümetine hemen her yeni yasada yabancıların haklarıyla ilgili anlaşmalara zıt bir yön olduğunu bildiriyordu. Bunun önüne geçmek için her yeni çıkan yasanın ayrı ayrı incelenmesini ve gereken önlemin alınmasını öğütlüyordu. Baba Ali böylesine bir diplomatik gözetim altında çalıştığından, serseriler ve zanlı kişilerle ilgili kanunun 13. maddesini kaldırmak zorunda kalmıştır. Bu maddeyle serserilerin falakaya yatırılmasına izin veriliyordu. Oysa yabancı elçilikler kendi vatandaşlarının Osmanlı makamları tarafından dövülmesine taraftar değildi. Elçilikler her yeni yasayı iyice gözden geçirerek Baba Ali'nin kapitülasyonları kaldırma çabalarını baltalamayı sürdürdüler. Kapitülasyonlar da 24 Temmuz 1924'teki Lozan Anlaşması'na kadar Türklerin üzerine çökmüş bir kabus gibi kaldı. Onlar geçerli oldukça Osmanlı İmparatorluğu bir yarı sömürge olarak kalmaya mahkumdu. 4. Bölüm: Muhalefetin Güçlenmesi. Bu incelemeye konu olan dönem içinde 1908-1914, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi yaşamında oynadığı rol öylesine abartılmıştır ki, araştırmacıya olayları en belirgin olasılığın dışına yorumlama fırsatı tanınmamaktadır. Siyasal olayların hemen hepsi cemiyetin taktikleri olarak nitelenmektedir. Bu elverişli basitlemeye uygun olarak Hüseyin Hilmi Paşa'nın 28 Ocak 1909'da ezici bir çoğunluğun güven oyunu aldıktan yalnızca 15 gün sonra istifa etmesi de İttihatçıların baskısına ve çevirdikleri entrikalara bağlanmaktadır. Dipnot: Y.H. Bayır, Tarih, Cilt 1, Sayfa 318, Danişmend Kronoloji, Cilt 4, Sayfa 318, Okan'dan Amme Hukukumuzun Ana Hatları, Sayfa 345, İnal Son Sadrazamlar, Sayfa 1572 ve sonrası, Tunay'a Partiler sayfa 178 numara 16. Babanzade İsmail Hakkı'nın bir makalesini iddiaçıların entrikalarına belge olarak göstermektedir. 29 Aralık 1909 tarihli Sabah, İktam ve İstanbul gazeteleri Loftur'dan Gray'e İstanbul 1 Ocak 1910 tarih ve gizli 8 sayılı yazı. İttihatçıların her iki sadrazamlığı sırasında da Hüseyin Hilmi Paşa'dan pek hoşnut olmadıkları bir gerçektir. 31 Mart'ta isyancılara direnmeden teslim olduğu herkesçe bilinmektedir. Karşı devrimin bastırılmasından sonra Mahmut Şevket Paşa tarafından yeniden sadrazamlığa getirilmiş ve bu görevde kaldığı süre boyunca cemiyetle ordu arasında alttan alta sürüp giden çatışmayı tarafsız olarak izlemiştir. Bütün bunlar iddiaçıların Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifa etmesini istemeleri için geçerli nedenlerdir. Ancak o sırada bu isteklerini gerçekleştirebilecek kadar güçlü oldukları kuşkuludur. Kaldı ki Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifa gerekçesine inanmamak için bir neden yok. Basına yaptığı açıklamada kişisel nedenler yüzünden istifa ettiğini söylüyor. Cemiyetin baskı yaptığı yolundaki söylentileri yalanlıyor. Cemiyetle kendi arasında bir anlaşmazlık olmadığını öne sürüyordu. Bu açıklama İttihat ve Terakki Fırkası Başkanı Halil Beyce de doğrulanmaktaydı. Dipnot: Yeni Tanin No. 14 ve 15, 7 ve 8 Ocak 1910, İstanbul 8 Ocak 1910, Times 29 ve 30 Aralık 1909. 30 Aralık tarihli sayıda Times'ın muhabiri Hüseyin Hilmi Paşa'nın Reuter muhabirine yaptığı konuşmayı aktarmaktadır. İnal, aynı eser, sayfa 1672-1673. Hüseyin Hilmi Paşa'nın 1912 Ağustos'unda iddiaçılara baskı yaptığı gerekçesiyle Ahmet Muhtar Paşa kabinesindeki Adliye Nazırlığı görevinden istifa etmesi belirtmeye değer bir olaydır. Bu konuda bakınız İnal Aynı Eser, sayfa 1674, Abdurrahman Bey hakkındaki yazı. Ama gerçeğin bu iki iddianın ortasında olduğunu düşünmek daha doğru olur sanırım. Cemiyetin rolünü özellikle meclis önünde kabineyi güç bir durumda bırakmasını bir yere kadar kabul etmekle birlikte sadrazamın istifası için daha inandırıcı nedenler aramak gerekir. Bu nedenlerden biri Hüseyin Hilmi Paşa'nın zor ve karışık zamanlarda sadrazamlık görevini sürdürmeye pek istekli olmayışıdır. Devlet idaresi konusundaki deneyimini eyalet idarelerinde edinmiş ve Makedonya Genel Müfettişi olarak tanınmıştı. 1908 devriminden sonra Kamil Paşa kabinesine Dahiliye Nazırlığı yapmış ve Kamil Paşa 1909 Şubat'ta düşünce sadrazamlığa getirilmişti. Hüseyin Hilmi Paşa'nın ilk sadrazamlığı 31 Mart isyanıyla son bulan karışık bir döneme rastlamıştı. Aslında kendisi de bu makama gelmeden önce Sait Paşa ve Kamil Paşa gibi işin ehli sadrazamlardan daha fazla bilgi ve deneyim edinmediği için üzüntü duyduğunu belirtmiştir. Hüseyin Hilmi Paşa'nın ikinci sadrazamlık dönemi ise Mahmut Şevket Paşa'nın ve sıkı yönetimin gölgesinde geçmiş, bu yüzden bağımsız hareket olanağı bulamamıştır. Linç olayı üzerine mecliste açılan tartışma da bardağı taşıran son damla olmuştur. Hüseyin Hilmi Paşa ve Cavit Bey meclisin tavrının anlaşılmaz ve mantık dışı olduğuna karar verip sorunu temelden çözmekten başka çare görememişlerdi.